Ayrım 37 Kanatsız Kuşlar Louis de Bernier Sayfa 487 76. Bölüm Teğmen Granitoğlan'ın İşgali 2 Başka yerlerde Yunanistan ile Mustafa Kemal'in asi kuvvetleri arasındaki savaş yaygınlaşırken Granitoğlu Teğmen'in İtalyan müfrezesi de Eski Bahçe'ye yerleşmişti. Teğmen başlangıçta çok uzakta, haydutlarla dolu çok kötü bir yolun sonunda olan karargahıyla haberleşme yoksunluğu sorunu yüzünden bir hayli sıkılmıştı. Ordunun geri kalanından kendini böyle bütünüyle kopuk hissetmek, bir telefon attı ve ikmal güvencesi bile yokken büyük dünyada neler olduğu hakkında hiçbir fikir sahibi olmamak iyi değildi. Rüstem Bey bu sorunu Telmessos'a gidip gelmeyi arzulayan tüccarlarla diğer vatandaşların, işgalci askerlerin bir kısmına yolculuk boyunca sağlayacakları koruma karşılığında hem yol gösterebileceğini hem de doyurabileceğini önermek suretiyle çare buldu. Oraya vardıklarında askerler üsse rapor verecek, tayınlarını, emirleri ve ikmal malzemelerini alacak, sonra tüccarlarla yolculara geriye doğru yine eskortluk edeceklerdi. Bu sistemin sorunu ise büyük savaş sırasında yük hayvanlarının da insan oğullarıyla aynı oranda askere alınmış ve öldürülmüş olmasıydı. Bu yüzden denetimi mümkün olmayan bir deve ve katır açığı vardı. Geride üretmeye yetecek sayıda hayvan kalmamıştı. Savaş sonrasında üretilenler ise işe yarayacakları yaşa ancak geliyorlardı. Kasabada hala eşeği olan bir tek kar getiren Ali'ydi ve hali hazırda buz almak için güvenle dağlara gitmek mümkün olmadığından o ve eşeği aileyi umutsuzluk geçirdiğinden kurtaracak yeni bir yol bulmuş oldular. Gerçi sülük satın alacak pek az doktor ve ev kuşu gibi saçma bir şeye para saçacak pek az kimse kalmıştı. Ama bu sayede Ali gibi sülük toplayıcısı Muhammed ile kuşçu Stamos'un da artık mesleklerine geri dönmesi mümkündü. Rüstem Bey de iki tane yaşlı ama iş görür atı Katar'a ödünç vermiş ve hem at binmeyi sevdiği hem de yolculuk gereği ortaya çıkan maceralarla oyalandığı için çoğu zaman yolculuğa kendisi de katılır olmuştu. Buna ilaveten modern bir Türk olmakla birlikte ruhunun derinliklerine işlemiş kadim töreler vardı ve ahlaki olarak kendisini altındakileri korumakla yükümlü sayıyordu. Ayrıca belki içinde gerçekçi bir ses de eğer kamu önünde hak ettiği açıkça görülmezse bu ayrıcalıklı konumun sürmeyeceğini söylüyordu. Kar getiren Ali gibiler Rüstem Bey'in de eskortta olduğunu bilirlerse mutlaka büyük bir rahatlama hissedeceklerdi. Rüstem Bey açısından İtalyan işgali muhtemelen yaşantısının altın çağı olmuştu. Zira hayatında ilk defa kasabada kendisiyle eşit olduğunu farz eden biri vardı. Leyla Hanım yaşantısında eksik olanın yarısından fazlasını karşılamakla birlikte Granitoğlu Teğmen de gerçek bir dost bulmuştu. Granitoğlu zübbenin tekiydi ve onun açısından koca toplulukta bulabileceği en önemli insanla hiçbir çekingenlik duymadan arkadaş olmak doğal ve kaçınılmazdı. Goffredo Granitoğlu Teğmen orta boylu ince bir adamdı ama otorite kullanma alışkanlığı onun olduğundan uzun görünmesine yol açıyordu. Belli belirsiz bir askeri bıyığı vardı ve sol yanağında kendisine beyefendi bir korsanın romantik görüntüsünü kazandıran bir süngü yarasının keskin açılı izini taşıyordu. Adamlarının moraline iyi geleceğine inandığından her zaman şık olmayı seviyordu. Ve Avusturya harekatı sırasında az sonra bir hücum beklenirken mermi ateşi altında bile titizce tıraş olması yüzünden epeyce nam salmıştı. Pençeleri düşmek üzere bile olsa çizmelerini cilalı muhafaza ediyordu. İki kere kahramanlık madalyası almış ve krala takdim edilmişti. Ama sosyal olarak kendisinden farklı kabul ettiği askeri üstlerine hakaret etme sanatındaki azimli çabaları yüzünden terfi alamamıştı. Eğer öyle olmasaydı şimdiye kadar yarbay olması beklenebilirdi. Ne var ki babasının ölümünden ve aile mülklerinin vakfedilmesinden sonra orduda kalmaya niyeti yoktu. Kendisine politikada bir kariyer imkanı görüyordu. Gerçekten de 1926 yılında faşist partiye katılacak ancak bir baloda Roberto Farinacci'ye hörgörüyle kaba davranarak gelecek umutlarına takoz koyduğu için 1930'da sessizce ayrılacaktı. Bundan sonra şarap imal etmiş, Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde Rüstem Bey'de kalmak için seyahat etmiş ve hayatı 1943 yılında yanlış yönlendirilen bir müttefik bombası yüzünden sona erene kadar çeşit çeşit metresinden çocuk yapmıştır. Başlangıçta Granitola ile Rüstem Bey arasındaki dostluk, bir süre Drosula'nın kocası, Mandras'ın babası balıkçı Gerasimos'tan satın aldıkları, bir miktar balıkla takviye edilen bulgur aşı ve zeytinle doyan İtalyan askerlerinin beslenmesi gibi bir gereklilik yüzünden ortaya çıktı. Granitola bir akşam handa birlikte nargile içerlerken, et sorununu Rüstem Bey'e açmış ve o da tek çözümün ava çıkmak olduğunu söylemişti. Granitola askerlere para vererek Telme Sos'taki pazardan satın aldırdığı askeri piliçlerden oluşan küçük bir kümes yapmıştı bile. Her birinin bir adı ve rütbesi olan bu piliçler şimdi kısa sürede utanılası bir toz havuzuna çevirdikleri han avlusunda beslenmekteydiler. Ancak yumurta adamları mutlu etmeye yetmiyordu ve bu yüzdendir ki Rüstem Bey ile Granitola bir sabahın çok erken saatlerinde saçma atan iki tüfekle silahlanmış olarak ve Rüstem Bey'in ehlileştirilmiş kekliği de dallardan örülmüş kafesi içinde eğerinin kenarından sarkarak kendilerini kırlara vurdular. Granitola bu avlanma yöntemini hiç denememişti ve Rüstem Bey nispeten açıklık bir bölgenin ortasında kuşu bir çalıya bağlayıp etrafında yemleneceği birkaç tohum serper ve bir miktar tohumu da onun ulaşamayacağı bir mesafede etrafa saçar ve gizli bir yerde istirahate çekilirken büyük bir ilgiyle izledi. "Lütfen ehlileşmiş kekliği vurmayın," demiştir Rüstem Bey ona. "Yerine yenisini koymak zor oluyor ve onu seviyorum." İnsan oturup da bir araya gelmelerini beklerse iki ya da üç kuşu ne olsa yakalayabileceği için yöntem tabii ki çalıştı. Ne var ki nadiren çok sayıda kuş oluyordu ve vurdukları kadarı da koca bir müfrezeyi beslemeye yetmiyordu. Dolayısıyla Granitola bir rota sistemi uygulamak zorunda kaldı. Bu da doğal olarak askerlerin pek hoşlandığı yakınmalara yol açtı. Zira B askeri A askerine bir hafta önce keklik verildiği halde kendisine güvercin verildiğinden şikayetçi olabiliyordu. Granitola'nın bakış açısından esas sorun ise Türk yönteminin sıkıcı olmasıydı. Rüstem Bey ile birlikte çoğunlukla üstlerine çalılar örtüp yere yapışmış vaziyette her seferinde saatlerce kımıldamadan beklerken sıkıntıdan ölüyordu. Bir gün Rüstem Bey'e İtalyan yöntemini de bir denemelerini önerdi. "Equescus ses, la metod italiang," diye sordu Rüstem Bey o korkunç Fransız taşrası lehçesiyle. "Dipnot İtalyan yöntemi nedir?" "Kendimizi sıkıca gizleyerek etrafta dolaşırız ve tepemizden kuşlar geçtiğinde vurup düşürürüz." "Uçan kuşları vurmak imkansızdır," dedi Rüstem Bey büyük bir kararlılıkla. "Kimse bunu yapamaz."
"İtalya'da biz öyle yapıyoruz."
"İnanması imkansız geliyor. İnsanlar bu kadar zor bir yöntemi niye seçsin ki?"
"Ama zor değil ki, sadece bir yöntem."
"Görmek isterdim," dedi Rüstem Bey kuşkulu kuşkulu. Ve az sonra da gördü. Granitola teğmen kendilerine doğru uçan bir kaz olduğunu fark etti ve öyle isabetli bir atış yaptı ki kuş gelip taş gibi ölü ayaklarının dibine serildi. Rüstem Bey'in tepkisi başlangıçta tuhaftı, kızmıştı. Birinin ev sahibine bu kadar sert bir çıkış yapması ona terbiyesizlik gibi göründü. Granitola'nın ilk birkaç atışı kaçırmak gibi bir nezaket göstermesi gerektiğini düşündü. Ayrıca yanlışının ortaya çıkarılması karşısında da çocukça bir öfke hissetti. Ağa olduğundan sık sık yanlış yaptığı bir dünyada yaşamıyordu ve yanlış yapmak asla alışkın olduğu bir şey değildi. Aniden uzaklaştı ve Granitola'ya sırtını dönerek hiddetle bir sigara yaktı ki bu arada o da korkmuş ve rahatsız olmuştu. Granitola'nın o anda tek düşünebildiği "Kutsal Meryem bir Türk'e hakaret etti" miydi? İnsanın Türklerle dövüşebileceğini ama hakaret ettiğinde bundan yakasını nadiren kurtarabileceğini biliyordu. Rüstem Bey biten sigarayı ayağıyla taşların arasında ezdi, bir dakika durakladı ve geri döndü. Hâlâ kızgın olduğu aşikardı. Çünkü yüzü düşmanlıktan cam gibiydi ve gözleri parlıyordu. Mamafi kendine hakim olmayı başararak ters ters "Bana bunu öğretmenizi isterdim," dedi.
"Askerlik yaptınız değil mi?" diye sordu Granitola.
"Evet, Ama bir kuş koşan bir adamdan daha hızlıdır ve zaten çoğu durumda koşan adamı da ıskalarsınız.
İlki aynı dedi Granitoğla. Ama kuş vurmak daha kolay. Çünkü saçmalar uçarken yayılıyorlar. Kuşun önüne nişan alıyorsunuz ve ne kadar önüne ateş edeceğinizi deneyerek öğreniyorsunuz. Ateş edene kadar tüfeği kuşla aynı hızla hareket ettirmeyi de unutmamalısınız. Tüfeği hareketsiz tutup tam uygun anda tetiği çekmek iyi olmuyor. Asla netice vermiyor.
Ne kadar önüne ateş edeceğim bir fikir edinmem lazım.
Esasında bu hıza ve mesafeye bağlı. İçgüdüsel bir hal aldığına sizi temin ederim.
Rüstem Bey itibarını daha fazla zedelemeyi göze alamadı. Kendi kendine ava gidene kadar bekledi ve sonunda iki güvercin avlamayı başardı. Bunun ardından bir keklik, bir ördek ve bir başka güvercin vurdu. Sadece pratik yapmak amacıyla 3 martı vurdu ve sonra tekrar Granitoğla ile çıkmaya başlayarak kendisini o kadar iyi temize çıkardı ki belki daha çok kısa bir süre önce imkansız adettiği bir şeyde gösterdiği bu ustalık karşısında hayrete düştü. Sıra kendisine geldiğinde Rüstem Bey de İtalyan'a, geyiğe ve yaban keçisine nasıl sezdirmeden yaklaşıldığını ve ata Türk eyeriyle nasıl binildiğini öğretti. Ve böylece iki gururlu adamın, hele bir de aralarında 25 yaş fark varsa, dost olması için gerekli olan otorite ve itibar eşitliğini sağladılar ve sürdürdüler. Askerlerin geri kalanına gelince, aylaklığın moral ve performans açısından felaket olduğuna inanan Granitoğla, Oliva çavuşun onları sürekli bir şeylerle oyalamasını sağlamıştı. Bir oraya bir buraya yürüyor, yüksek bir moralle mıntıka temizliği ve müfreze talimleri yapıyor ve vahşi çığlıklar atarak sabitlenmiş süngüleriyle zeytin ağaçlarından sarkan düşman kum torbalarına hücum ediyorlardı. Köy kökenli olanlar sebze yetiştiriyor ve çavuş bir parça ip yardımıyla tarhlarda çukur hizası denetliyordu. Yüzme bilmeyenlere bilenler tarafından yüzme öğretildi ve piliçler kadim Yunan amfiteyatrosunun kalıntılarına taşındı. Ayrıca askerlerin birbirleri için daha önce yüzlerce defa oynamış olduğu oyunlarla ve sonu daima vatan türküleri ve tükenmez şarap mataralarıyla gelen eğlenceler sahneye kondu. Kasabanın yerlileri askerleri bir hayranlık ve şaşkınlık karışımıyla izliyor ve buna karşılık askerler de rakıya ve kebaba ve hamamda buğulanmaya yönelik zevkler geliştiriyorlardı. Sağlıkları adına ne mutlu ki kasabada hasta ve acılı sakinleri müşteri yoksunluğundan açlıktan ölme sınırına gelmiş ve dolayısıyla artık kerhaneden ziyade düşkünler evine benzeyen bir genel ev olduğunu asla keşfedemediler. Askerlerle kasaba halkı arasındaki ilişkiyi yerine sabitleyen iki jandarmanın askerlere tavla öğretme konusundaki kararlılığı oldu. Oliva çavuş meydanda jandarmaların oynadığı tavladan büyülenince bağımlılığın aşağı doğru inen sarmalına kapıldı. Oyunun ilk öğretildiği kişi o oldu. Onu hiyerarşik düzenle iki onbaşı ve en sonda erler izledi. Ve böylece tavla varlığından haberdar olsalar, genel evde kapabilecekleri hastalıklardan biri gibi bütün kademelere yayıldı. Telmesos'tan yeni tavlalar getirdirdi. Meydan her akşam zar ve pul sesleriyle titredi ve umutsuzluk ya da zafer çığlıkları karanlık çöktükten sonra bile duyulur oldu. Tavla yarı yarıya yetenek ve yarı yarıya şans ile oynanan bir oyundur. Ve hem kurnazlara hem de pervasızlara çekici gelir. Ama kazanan hep yetenektir. Ödülleri ya Rüstem Bey ya da Granitoğla Teğmen tarafından sunulan turnuvalar ve şampiyonalar başlatıldı. Giderek daha çok sayıda kasabalı yarışmacılar arasına katılır oldu. O kadar ki Çömlekçi İskender ile Kırık Burun Ali bile katılımcı oldular. Ne var ki ömürlerini bir şeylerin olmasını beklerken tavla oynamaya adamış iki jandarmayı kimse asla yenemedi. Bununla birlikte bu işe Hristiyanlardan çok katılım olmadı ve Yunanları ta bugüne kadar hala şaşırtan ve kızdıran olguda İtalyanların Ortodoks Hristiyanlardan ziyade Müslümanlarla anlaşıyor ve Müslümanlardan yana tavır alma eğilimi gösteriyor olmasıydı. Bunu İtalyanların doğru dürüst Hristiyanlar olamayacağının, kalleş ve mantıksız olduklarının kanıtı olarak kabul ettiler. İtalya'nın o sıralardaki hükümet politikalarının Yunan amaçlarını kösteklemek olduğu doğrudur. Ama işgal edilmiş bölgelerdeki karşılıklı hoşnutsuzluğun, cemaatleri üstüne mutlak iktidar sahibi olan Ortodoks din adamlarının tavrı yüzünden ortaya çıktığı da doğrudur. Kristoforos hala Tanrı'nın cenazesine ilişkin grotesk rüyalar yüzünden eziyet çekmekteydi ve savaşta Lidya ile birlikte payına düşen acıya katlanmıştı. Cemaatindeki genç erkeklerin çoğu işçi taburları için bir daha geri gelmemecesine ortadan kaybolmuş ve bunun sonucunda çiftlik işleri bütünüyle umutsuz dullara ve evlenmesi mümkün olmayan kız çocuklara kalmıştı. Sürüsünün sunularını toplamak için yaptığı haftalık turlarda zaman ilerledikçe bağışların ister istemez gitgide azaldığını görmüş ve fazla geçmeden Lidya ile birlikte daha pratik önlemler almak zorunda kalmıştı. Lidya bütün gün dışarıda yabani ot topluyordu ve Kristoforos da kayalardan olta sarkıtmayı bile öğrenmişti ki böylelikle İsa'nın balıkçıların balıklar yerine insanlarla ilgilenmesi yollu projesinin tam tersini gerçekleştirmeyi başarmış oluyordu. Bu yaşam biçimiyle daha ziyade bir imama benzemişti. İtalyanlar yanlarında gezici şapel getirmemişlerdi ve kasabada Roma Katolik Kilisesi de yoktu. Doğal olarak Ortodoks kiliselerini kullanabileceklerini varsaymışlardı ki bunlar da iki taneydiler. Ayinlere katılmaya niyetlendiklerinden değildi. Yalnızca kilisenin dua etmek ya da yalnız kalmak istediğinde veya ruha bir dindarlık nöbetinin çöktüğü anların tadını çıkarmak için gidilen bir yer olmasındandı. Kiliselerde tuhaf olan birçok şey vardı. Yunan harfleri, Bizans usulü dekor ve Aya Menas gibi adını asla duymadıkları azizlere ilişkin resimlemeler gibi şeyler. Ama mumlar, tütsü ve ikonografi yoğunluğu gibi fazlasıyla tanıdık gelen şeyler de bulunmaktaydı. Tepeden tırnağa siyah giyinmiş, durmadan haç çıkartan, mumları yakan ve temizlenmesi gereken bir şeyler bulan, kitlesel üretim ürünü dindar yaşlı hanımlar bile aynıydı. Pietro Oliva Çavuş iyi bir Katolikti. Kiliseye gitmekten, haç çıkartmaktan, sunakta diz çökmekten ve sonra küçük bir dua okuyup tefekküre dalmak üzere serinliğin ağır ama hoş kokuların, karanlığın, kiliselerin kasvetli ve altın yüklü havasına asılı yüzyıllar boyu sürmüş adanmışlık atmosferinin içine batmışlık duygusunun tadını çıkararak oturmaktan haz ederdi. Meryem'e karısını ve iki küçük çocuğunu koruması ve Floransa'daki ana babasının iyi durumda olup olmadığını denetlemesi için dilekte bulunmayı severdi. Meryem Glico Filuza'nın ikonasından özellikle hoşlanmıştı ve bir yerlerde eve götürebileceği bir kopyasını bulmayı arzuluyordu. İşgalin ilk günlerinde bir gün sırtından çok büyük ve çok azgın bir yarasaya benzer bir şeyin saldırısına uğramak gibi şaşırtıcı bir deneyim yaşadığında haç çıkartmaktaydı. Başını korumak için kollarını havaya kaldırdığı zaman kafasına kutsal kitapla darbeler indiren ve anlamadığı ama çok ateşli ve pitoresk olduğu belli olan bir dille beddua eden çok kızgın bir Ortodoks papazın hücumuna uğradığını fark etmişti. Kristoforos'un gözleri parlamaktaydı ve o kadar öfkelenmişti ki her beddua ağzından tükürükle birlikte fırlıyor ve sakalı titriyordu. Kristoforos hala kendisine beddua eder ve suçlamalar yaparken Oliva Çavuş elleriyle başını kollayarak bir acele kiliseden kaçmış ve bundan sonra her iki kiliseye de ne o ne de başka bir İtalyan ayak basmıştı. Kristoforos'un Oliva Çavuş'u sokaklarda dramatik bir şekilde kovalaması kısa zamanda kasabada günün konusu haline gelmişti. Tıpkı bunun ardından Hristiyan evlerine yaptığı ziyaretler gibi. Başlangıçta Kristoforos'un sadaka istemeye gelmemiş olması bu Hristiyanlarda bir rahatlama duygusu yaratmışsa da bunun yerine aldıkları da çok katlı bir dizi emir dışında bir şey olmamıştı. Kapısını çaldığı ilk ev Charitos ile Polixeni'ninkiydi. İkisi de elini öper öpmez Kristoforos, "Size İtalyanlarla hiçbir şey yapmamak zorunda olduğunuzu söylemeye geldim," dedi. "Hiç mi patir?" diye tekrarladı Charitos. "Hiçbir şey. Eğer bir tanesi size dokunursa gidip hemen yıkanmalısınız. Eğer bir tanesi sizinle konuşursa duymazdan gelmelisiniz. Pisliği üstünüze bulaştırmaktan kaçınmalısınız." "Ama neden peder, saygılarımı sunarak sormama izin verirseniz?" Kristoforos derin bir nefes aldı. Üstüne çöken nefret ve tiksintiyi kavramsallaştırmayı neredeyse başaramayacaktı. Şeytanın temsilcileri onlar dedi sonunda.
Onlar da Hristiyan değil mi peder diye sordu Polixeni. Haç çıkarttıklarını gördüm ben.
Şeytanın Hristiyanları onlar. Doğru dürüst haç bile çıkartmıyorlar. Ne pahasına olursa olsun onlardan sakınacaksınız.
Şeytanın da Hristiyanları mı varmış diye içtenlikle şaşırmış olan Charitos sordu.
Şeytan gerekli gördüğünde kendini Hristiyan kılığına sokar dedi Christophoros yetkili bir tavırla. İnkarcı bunlar, hizipçi.
Efendim dedi Charitos ve ikisi de bu terimlerden hiçbir anlam çıkartamadıkları için karısıyla göz göze geldi.
Christophoros onlardaki şaşkınlığı algıladı ve açıklama yaptı. Gerçek kiliseden kopanlar, bu Tanrı'ya karşı işlenmiş en ağır suçtu.
Cinayetten de kötü mü diye sordu Tanrı'ya karşı işlenmiş en ağır suç kavramından azıcık korkan Charitos.
Cinayetten de kötü diye onay verdi Christophoros. İnancın katledilmesiydi bu.
Ne yaptılar ki peder diye sordu Polixeni.
Peder bütün haşmetini takınıp meşhum bir iç çekti. İznik akitine ve oğuldanı eklediler dedi. Gözleri nefret ve tiksindiyle bir daha parladı. Ve aşşay-ı Rabbani'de hamursuz kullanıyorlar.
Bu hakaretlerin ne kadar iğrenç olduğu iki Hristiyan tarafından pek anlaşılmış değildi. Ve Charitos alelacele sordu. Yani bu çok mu ciddi peder?
Bundan daha ciddisi olamaz. Bu yüzden uzlaşmamız söz konusu değil. Kıyamet günü Tanrı'nın ırmakları ateşle doldurduğunda yanacak olan işte bunlar. Bu yüzden onlarla hiçbir zaman hiçbir şey yapmamak konusunda benim otoriteme riayet edeceksiniz ki kıyamet gününde aynı biçimde yanma tehlikesinden korunasınız. Bu Roma Katoliklerinin Roma'da Deccal'in ta kendisi olan sahte bir Mesihleri de var.
Deccal kelimesi Polixeni ve kocasına özel bir anlam ifade etmiş değildi ama yine de fazlasıyla etkilenmişlerdi. Zihinlerinde tam anlamıyla şeytansı bir rezonans yapmıştı. Peder Christophoros her bir Hristiyan evinin sakinlerine aynı uyarılarda bulundu ve aynı uyarıları kilisede de tekrarlamak için ayinlerini bile böldü. Her cuma meydana giderek jandarmalarla tavla oynayan İtalyanları aforoz etti ve zaman içinde azıcık kusurlu bir İncil Yunancasıyla sıkı bir tirat oluşturdu. Tavla oyuncuları kaşlarını kaldırıp iç çeker ve başlarını sallarken Christophoros aşağıdaki satırlarla onlara kehanetler ve beddualar savurdu.
Roma'nın hizipçileri, İsa'nın kendisine gözyaşı döktüren çocukları, tiranların kuklaları, siz ki adil değilsiniz, siz ki pis olanlarsınız, siz ki haksız olansınız, siz ki köpek ve fahişe işletenlersiniz, büyücüler ve puta tapanlarsınız, siz ki yüreklerine gün ışığı düşmemiş olanlar, siz ki işlerinde mabedini barındırmayanlar, siz ki kurtarılmayacak olanlar, siz ki iğrenilesi işler yaparsınız. Siz ki bakireyi kirletirsiniz, siz ki susadığınızda gerçeği içemezsiniz. Yozsunuz siz ve yaptığınız hiçbir iş iyi değildir. Günah işlediniz siz, benim insanlarımı ekmek yer gibi yediniz. Allah'ın adını anmadınız, kentlerimizin karşısında konak kurdunuz. Yüz karasına mahkumsunuz siz ve Tanrı sizi adam yerine koymadı ve kemiklerinizi un ufak etti. Göreceksiniz ki efendim ağzımdan çıkan sözlere kulak verecek, çünkü odur benim yardımcım, benim ruhumu yükseklere kaldıranların yanındadır o. Salacaktır şeytanları düşmanlarımın üstüne. O benim, o kesip atacaktır onları kendi gerçeğinden. Çünkü yabancılar benim halkımın karşısına dikildiler. Zalimler zeytin ağaçlarımızın ve genç kızlarımızın peşine düştüler. Kötülük var içlerinde. Ruhum aslanların arasında kaldı ve ateşe verilmişlerle aynı düzeyde kaldım. Hatta insan oğullarıyla ki dişleri mızrak ve ok ve dilleri bir kılıç gibi keskin. Evet, siz yüreğinizde kötülüğü büyütürsünüz. Ellerinizdeki şiddeti yeryüzüne uygularsınız. Döl yatağının yabancısısınız siz, doğar doğmaz yoldan saparsınız. Yalan konuşarak sizin zehriniz yılanın zehri gibidir. Sağır zehirli yılan gibisiniz, duymaya kapalı. Roma'nın hizipçileri, efendim size bir çukur hazırladı. Adım attığınız yerlere bir ağ serdi. Afetlerden geçeceksiniz. Şeytan salıverilecek hapsinden ve Yecüc'le Mecüc dünyanın dört bucağındaki milletleri kandırmak için yollara düşecekler. Hepsini toplayıp savaşa sokacaklar. Sayıları denizin kumu kadar olacak. Cennetten sevgili kentimin üstüne ateş yağacak ve yeryüzünden silinip atılacaksınız. Evet, masum olanlarınız, bir bebek kadar saf olanlarınız bile yağ ve kükürt dolu bir göle fırlatılacaksınız ki içinde canavar ile yalancı mesihinizin olduğu, etiniz kemiklerinizden ayrılacak ki hayatın kitabı içinde bulunmayasınız ve ateşin içine fırlatılacaksınız. Bu tunturaklı girişten sonra Peder Christophorus mükemmel bir biçimde en az bir saat tutan bir piroteknik doğaçlaması yapabiliyordu. Sesin çatlamaya başladığını hissettiğinde yumruk sallamak, yüz buruşturmak ve boynuna taktığı gümüş açı üstlerine doğru tutmak gibi çarelere başvuruyordu. Bu kutsal kovalamacadan büyük bir tatmin sağladığını ve hayatında o güne kadar uyuduğundan çok daha iyi uyuduğunu söylemek doğru olur. Lydia onun evde çok daha sakin ve huzurlu olduğunu düşünüyordu. Ve cemaat kamuya açık bu galeyanı fevkalade etkileyici bulmuştu. Ve dolayısıyla aralarındaki statüsü dikkate değer ölçüde yükselmişti. O günlerde Hristiyanlar ne zaman İtalyanların kasabadaki varlığı konusunu tartışsalar, insan şöyle fikirler duyuyordu. Eğer Peder Christophorus bizi uyarmamış olsaydı inanmak asla mümkün olmazdı.
O kadar da nazik görünüyorlar ki, değil mi?
Meğer sırf gösteriş değil miymiş?
Deccal, bir düşün hele.
Korkunç değil mi? Akide koymamaları gereken bir şey koymuşlar.
Ben geçenlerde birinin yanından geçtim ve ayağına tükürdüm. Ve o da bana şeytan nasıl bakarsa aynen öyle baktı. İnan ki doğru.
İtalyanlar da önce öyle gerektiği, sonra da öyle istedikleri için yalnızca Hristiyan olmayanlarla kardeş oldular. Tavla oyuncuları oyun yerini önce hana ve Peder Christophorus onları orada da bulunca tekrar meydana ve sonra amfiteyatroya ve sonra gölün kıyısına taşıdılar. Sonra bir gün papazdan kendisi dışında hiç kimsenin anlamadığı çok uzun ve can sıkıcı bir atıp tutma salvosu yiyen jandarmalardan biri nihayet sabrını yitirdi. Ayağa fırladı, şöyle bir döndü ve tabancasını çekti. Tabancayı dosdoğru papazın göğsüne doğrulttu. Korku dolu bir dakika boyunca Christophorus öldürüleceğini düşündü ve söyleyecek tek bir kelime bulamadı. Meydandaki herkes donup kaldı. Görünüşe göre kaçınılmaz olan dehşetin oluşmasını çaresizce bekledi. Silahları handa kilit altında kalmış olan İtalyan askerler müdahale gerekip gerekmediğini merak ettiler. Ve Oliva çavuş istemeye istemeye ayağa kalktı. Ardından jandarma silahını yavaşça indirdi ve tekrar kılıfına koydu. Asık bir suratla ve öfkeden hala titreyerek sırtını papaza döndü ve oyuna devam etmek için yerine oturdu. Papaz bir dakika boyunca hareket etmeden durdu ve sonra şiddetle titremekte olduğunu fark etti. Kendi korkusuyla aniden aşağılanmış bir halde ağzı kupkuru ve başı dönerek acilen bağırsaklarını ve mesanesini boşaltmak zorunda olduğunun farkında döndü ve oradan ayrıldı. Şahadet ihtimaliyle yüz yüze geldiğine inancının ve kararlılığının kendisini böyle terk etmesinden altüst olmuş ve utanmıştı. O andan sonra Christophorus akıllılık ederek İtalyanları rahat bıraktı. Ama sürüsünü uyarma konusunda merhamet göstermedi. Sorunlu uykuları geri geldi, tıpkı insanın şevkini kıran rüyaları gibi. Kurtuluşu bir başka güne kalmıştı.
77. Bölüm Ben Filotei 12. Gençken İbrahim çok komikti. Küçük kardeşim Mehmetçik ile arkadaşı Karatavuk, kuş düdükleriyle kusursuz Mehmetçik ve Karatavuk sesleri çıkartabiliyorlardı. Ve bu da hayran olunası bir şeydi. Birbirlerini böyle çağırıyorlardı ama benim sevgilim de her çeşit keçi melemesini taklit ediyordu. Galiba keçi çobanı olduğu içindi bu ve melemelerin hepsini bir bir tanıdıkça daha da deneyimli hale geliyordu. Bir keresine tam Abdülhamit Hoca konuşurken melediğinde başı neredeyse belaya girecekti. Ama neyse ki Abdülhamit onu tam zamanda affetmişti de dayak yemesini önlemişti. O melemelerden kimilerinin adını unuttum ama oğlağını arayan keçinin melemesi, yanlışlıkla bir taşı ısırmış keçinin melemesi ve yellenmeyi beceremeyen keçinin melemesi gibi şeylerdi.
ana babasının misafirlerini eğlendirmek için ve isteyen herkese böyle melerdi. Melemekten utanmazdı. Zaman geçtikçe gitgide daha da saçma melemeler yapmaya başladı. Hristiyan olmayı düşünen keçinin melemesi, Telmessos'a gidip büyük annesine bir nargile almak isteyen keçinin melemesi, ne kadar aptal olduğunu anlamayacak kadar aptal olan keçinin melemesi, bir gün önce iyi bir fikir bulan ama bunun ne olduğunu hatırlayamayan keçinin melemesi, melemelerin en iyisi söyleyecek hiçbir şeyi olmayan keçinin melemesiydi. Tarif etmem mümkün değil ama öyle bir meleme ki herkes anında tanıyabilir çünkü keçiler kayalar arasında hep birlikte hapur hapur otlanırken gerçekten de söylenecek bir şey yokken ama yine de melediklerinde meleme türünden bir meleme. İbrahim bu melemenin muhtemelen ben buyum anlamına geldiğini söylerdi. İbrahim bu melemeyi taklit eder ve ancak gülünç olacağı kadar abartırdı. Her türlü yorumuyla çeşitlendirmesini yapabilirdi. O bunu yaparken insanlar dinlemekten hiç bıkmazdı ve bu meleme herkesi her zaman güldürürdü. Ben her gün aşağı yukarı aynı saatte dışarı çıkar ve yabani otlar toplardım. İbrahim bunu bilirdi ve keçileri, köpeği köpeğin yönetimine bırakır, kayaların üstünden sıçrayarak gelirdi. Ben geldiğini bilirdim çünkü yalnızca bana özel bir melemesi vardı ve ben onu fark etmeden olabildiğince bana yaklaşma oyunu oynardı. Ve birdenbire bir kayanın ya da dikenli meşenin ardından fırlayıp çok yüksek sesle melerdi ve bunu yaparken yüzündeki ifade tıpkı bir keçininki gibi olurdu. Bütün o yıllar boyunca hiç yakalanmamış olmamız bir mucize. Yüz karasına dayanmak mümkün olmazdı ve ben çok sinirli bir hal içinde olurdum. Çoğu zaman yeşillik toplamaya Drosula ile birlikte giderdim ve onun kimseye söylemeyeceğine güvenirdik. Benim İbrahim'de sevdiğim beni daima güldürebilmesiydi ve bu yüzden yalnızca bir keçi çobanı olması önemli değildi. Ayrıca kaval çalışını da severdim. Bu savaş yılları çok yıpratıcı oldu. Sevdiğimin döneceğini, kaval sesini tekrar işiteceğimi, bir kayanın ardından fırlayacağını ve söyleyecek hiçbir şeyi olmayan bir keçi gibi meleyeceği zamanı artık bekleyemez oldum.
37. ayrımın sonu. Sayfa 500.